Kutsal kitaptan yaptığımız yorum devam etmektedir değerli dinleyicilerimiz. İncil'in Kolosalilere mektubundayız. 1. bölüm 15. ayetten sonra özellikle 15-20. ayetler arasında Mesih'in kişiliği ve görevi bize vurgulanmaktadır. Görünmez Tanrı'nın görünümü diyor Pavlos Mesih'e ilişkin. Mesih ise kimdir? Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim diyor, yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 18. ayette, bedenin yani kilisenin başı odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Nitekim Tanrı bütün doluluğunun onda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Bu ayetlerde değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih'in kişiliğine ilişkin 10 önemli nokta görüyoruz. 1. İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, görünmeyen Tanrı'nın benzeridir. Ya da görünmeyen Tanrı'nın görüntüsüdür. Benzer sözü Yunanca'da ikon sözcüğüdür ki bu imaj anlamına da gelir. Mesih, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. 2. nokta, Mesih tüm yaratılışın ilk doğanıdır. 2. nokta, Mesih tüm yaratılışın ilk doğanıdır. Geçen programımızda ilk doğan sözü onun tüm yaratılış karşısındaki önceliğini akla getirir demiştik. 3. nokta, İsa Mesih yaratandır. Her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Her şey onun için yaratılmıştır. Bu 4. noktadır. 5. nokta, Mesih her şeyden öncedir. 6. nokta, her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. 7. nokta, o bedenin yani kilise topluluğunun başıdır. 18. ayette bunu okuyorduk. Bedenin yani kilise topluluğunun başıdır İsa Mesih. Her şeyin başlangıcıdır. Ölüler arasından ilk doğandır. Öyle ki her şeyin en önde bulunanı o olsun. O bedenin yani kilise topluluğunun başıdır. Kilise sık sık vurguladığımız gibi taştan bir bina değil, Mesih inanlıları topluluğudur. Sanımca bu söz Kolosalliler mektubunun en önemli gerçeklerinden bir tanesidir. Bilindiği gibi Kolosalliler, Efesoslular ve Filipililer eşdeğer bir mektuptur. Efesoslularda inanlılar topluluğu olan kilisenin Mesih'in yeryüzündeki bedeni olduğu açıklanır. Orada ağırlıkla üzerinde durulan konu beden konusuydu. Kolosalliler mektubunda ise üzerinde ağırlıkla durulan konu bedenin başı olan Rab İsa Mesih'in kendisidir. Efesoslular 1:22'de şöyle okuyoruz. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu tüm varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Filipililere mektubunda inanlılar topluluğunu ayakları üzerinde, dünyada hareket ederek görüyoruz. Yani kilisenin dünyada edindiği tecrübeleri, inanlıların başlarından geçen ruhsal deneyimleri görüyoruz. Evet, hem Efesoslular hem de Filipililer işlenen konular açısından Kolosalliler mektubunu tamamlayan mektuplardır diyebiliriz. Kutsal Söz, Mesih'i baş bilen inanlılar topluluğunda inanlıların Mesih'te tek beden ve birbirinin beden parçası olduğunu belirtir. Kilise nedir? Kilise, Yunanca'da eklesia olarak bilinen sözdür ki bu söz den çağrılanlar anlamındadır. Yani kilise bina değil, tapınak değil, kutsal sayılan bir yer değil. Eklesia, yeryüzünün her ulustan, her ırktan çağrılan insanlardan oluşur. Bunlar günahtan arıtılmış Mesih'in kayrasıyla doğruluk giysisini kuşanmış, günahın egemenliğinden Tanrı'nın hükümranlığına geçmiş kurtulanlar topluluğudur. Kilise olarak bilinen inanlılar topluluğu Mesih'le başladı. Yaşayan imanlılardan oluşan kilise şimdiki ortamdadır. Kilise diri canlardan oluşur değerli dinleyicilerimiz. Bunlar kilise binalarıyla karıştırılamaz. İnanlılar olmadan binaların ruhsal önemi yoktur. Kilise ruhsal bir kuruluştur, başı göklerdedir. Mesih sadece bedeni olan değil, kilisenin başıdır ama her şeyin başlangıcıdır. 8. nokta, Mesih ölüler arasından ilk doğandır. Gelmiş geçmiş insanlar arasında ölümden görkemle dirilerek göksel diriliş bedenine sahip olan tek kişi İsa Mesih'tir. O ölülerden sonsuza dek dirilenlerin turfandasıdır, yani ilkidir. Mesih'e iman etmiş biri öldüğü ve onu toprağa verdiğimiz zaman aslında onu bir otele yatırmış oluyoruz. Çünkü güneşin doğmasıyla çok geçmeden yepyeni bir gün doğacak ve her taraf pırıl pırıl parlayarak apaydınlık olacaktır. Ölümde beden toprağa yatırılırken inanlı kişinin ruhu Rabbin yanına gitmiştir. Ama Mesih kendi kilisesini almak için yeryüzüne yeniden geldiği zaman mezarda bulunan bu beden onun ölümden dirilmiş olması nedeniyle ölümden dirilecektir. Çürümeye mahkum olarak gömülmüş olan beden çürümez olarak ölümden dirilecektir. O zaman bizler de aynen Rab gibi çürümez ve sonsuz olacağız. Kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diyor Yuhanna 1 Yuhanna 3:2'de. 9. nokta, her şeyin en önde bulunanı o olsun. Yani İsa Mesih. Bundan daha güzel bir şey düşünülemez. Tanrı şöyledir: fakat ben kralımı kutsal dağım Siyon üzerine koydum. Tanrı bugün hiç şaşmadan, hiç ödün vermeden, hiç tereddüt etmeden bir hedefe doğru ilerlemektedir. Bu hedef Mesih'i bugün Tanrı'ya karşı ayaklanmış olan bu dünyanın tahtına oturtmaktır. Meleklerin ona tapınmaya çağrıldığı kişi kuşkusuz her şeyin en önde bulunanıdır. Her şey onun için yaratıldı. Her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. Ama dünya günaha tutsaklıkta onu bilmedi. Tanrısal söz dünyadaydı. Tanrı dünyayı onun aracılığıyla oluşturdu ama dünya onu bilmedi. Ama her şeyin en önde bulunanı yine odur. Mesih'in ilkin ölümü, sonra da ölüler arasından dirilişi, böylece insanın varlığında günah sorununu yenmesi, onu her şeyin önde bulunanı niteliğinde evrende kanıtladı. Kolosalılar 1 ayet 19'da şöyle diyor: çünkü tüm tanrısal doluluk onda konut kurmaktan hoşnut oldu. Bu 10. noktadır. Çünkü tüm tanrısal doluluk İsa Mesih'te konut kurmaktan hoşnut oldu. Burada geçen doluluk sözcüğü Yunanca'da pelorama sözcüğüdür. Bu sözcük aynı zamanda Kolosalılar mektubunda kullanılmış olan en önemli sözcüklerden bir tanesidir. Kenosis sözcüğü Filipililerde geçen en önemli sözcüklerden bir tanesidir. Yani Mesih babayla birlikte Tanrı'nın tüm doluluğuna sahip olduğu halde kendisini boşaltmış ve insan bedenine bürünmüştü. Ama buna rağmen o yeryüzünde insan bedeni almış olan Tanrı'ydı. Tanrı'nın tüm doluluğu olan pleroma Mesih'in içinde konut kurmuştur. Evet, İsa Mesih yeryüzünde yaşadığı dönemde Tanrı'nın tüm doluluğu olan pleroma onda yerleşmiş durumdaydı. O %100 Tanrı'ydı. %99.44 falan değil ama tam %100 Tanrı'ydı. Yaklaşık 2000 yıl önce İsrail'de Betlehem kasabasında doğup Meryem'in kucağında büyüyen İsa Mesih belki de çok güçsüz ve aciz görünüyordu ama tüm bu evreni bir sözle hiçten yaratan kendisiydi. O hem gerçek insandı hem de Tanrı'ydı. Kavraması evet zor da olsa ise budur. İnsan ve Tanrı. Bu ayetleri aynı zamanda başka bir açıdan da ele alabiliriz. 1. Mesih'in Baba Tanrı ile olan bağlantısı 15. ayet. 16 ve 17. ayetlerde Mesih'in yaratılışla olan bağlantısını görüyoruz. Kolosserler 1, 18-19. Ayetlerde Mesih'in kiliseyle yani inanlılar topluluğuyla olan bağlantısını görüyoruz. 20. ayette de Mesih'in çarmıhla olan bağlantısı. Şimdi burada Mesih'in bizim için yapmış olduğu şeyleri göreceğiz. Yani 20. ayette. Ne diyor? Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Barış, Mesih'in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandı. Tanrı yerdekileri de göktekileri de onun aracılığıyla yani İsa Mesih aracılığıyla barıştırdı. Bu 11. noktadır. Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Burada geçen barıştırmak sözü bu yerde ve ayet 22'de bir de Efesoslar 2:16'da geçer. Sözün köken bilimi önceki uyum ortamına getirmek demektir. Öbür iki yerde günahlı insanı kendisiyle barıştırma anlamında kullanılır. Tanrı ile yaratılış arasında her engelin, her düzensizliğin, her bozukluğun giderilerek yaratılıştaki uyum ortamına getirilmesi anlamındadır. 19. ayette onda konut kurmaktan hoşnut olan tanrısal doluluk şimdi doğaüstü eylemi bütünlüyor. Her şey Mesih'te yaratıldı, onun için ve onun aracılığıyla. Her şey İsa Mesih'te birbirine bağlı durmaktadır ama dünyaya günahın girmesi sonucunda kurulu düzen uyumsuzlukta, düzensizlikte ve yozluktadır. Bu ayetlerde ne görüyoruz değerli dinleyicilerimiz? Yeniden yaratılan insanlığın başlangıcı İsa'dır. Ölülerin ilk dirileni O'dur. Her şeyin en önde bulunanı O'dur. Tüm tanrısal doluluk O'dur. Her şeyi kendisiyle barıştıran O'dur. Yerdekileri de, göktekileri de aracılığıyla barıştıran O'dur. Paulus bu nedenle şöyle tanıklık eder. Çarmıha çakılan İsa, Mesih'ten başka hiçbir şeyi bilmemeye kararlıyım. Mesih'in çarmıhta akan kanı, İncil'in dayanak noktasıdır değerli dinleyicilerimiz. Mesih'in haçı kutsallık yaşamı sağlar. Mesih kendi bedeni çarmıhı aracılığıyla, kanı aracılığıyla Yahudilerle ulusları Tanrı'yla barıştırır. Mesih'in çarmıhta akan kanı habercilerin ve kilise tarihi boyunca ona gerçekten inananların çağrısının ana merkezidir. Mesih'in haçı olmadan, Mesih'in ölümü olmadan, çarmıhı olmadan Mesih inancının hiçbir önemi ve değeri kalmaz. Bunu göz önünde bulundurarak Rab İsa Mesih'e kimin inandığını, kimin inanmadığını görebiliriz. Barış, Mesih'in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandığı sözü bizim suç ve günahlarımızın cezasının İsa'nın kanı aracılığıyla ödendiğini, böylece günahlı insan ile kutsal Tanrı arasında barış sağlandığını dile getirir. Paulus Romalılar 5:1'deki sözleriyle de bu aynı gerçeği şöyle dile getirir. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Barış İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıttığı kan aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Paulus günahların bağışlanmasının İsa'nın çarmıhta döktüğü kanla ilintili olduğunu söyler. Tanrı artık bağışlayabilir çünkü bu uğurda büyük bir ücret ödemiştir. İsa günahların ortadan kaldırılabilmesi için gereken cezayı, ödenmesi gereken ücreti kendi kutsal kanını dökerek ödemiştir. İşte kutsal Tanrı günahlı insanı buna dayanarak bağışlamaktadır. Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Tanrı bugün değerli dostum bütün insanları kendisiyle barıştırmıştır. Ama bunun gibi insanların da Tanrı ile barışması gerekmektedir. Bu barışma her bireyin kendi seçimiyle gerçekleşir. Onun çağrısına kulak verir ve günahlarınızdan dönerek onu yaşamınıza Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ederseniz, o zaman hem Tanrı sizinle barışmış olur, hem de siz onunla barışmış olursunuz. Pavlos bu barışma konusunu Korintoslara yazdığı ikinci mektubunda ayrıntılı bir şekilde ele alır. Bakın Pavlos ne diyor? Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Tanrı ile barışın diyerek Mesih'in adına yalvarıyoruz. Her şeyi kendisiyle barıştırdı. Değerli dostum, bazıları ayetin bu sözünden yola çıkarak oldukça alakasız ve saçma bir sonuca vararak şöyle diyorlar. Madem ki Mesih tüm insanlık için çarmıha çakıldı, sonunda tüm insanlık bu yolla kurtulacaktır. Bazı kimseler daha da ileriye giderek sonunda şeytanın bile kurtulacağını öne sürmekteler. Bu öğreti Tanrı sözüne hiç uymaz. Bunu kutsal sözde destekleyecek hiçbir şey yoktur. Bunu anlayabilmek için bu tümcenin dil bilgisine birazcık dikkat etmemiz yeterli olacaktır. Burada söz edilen her şey nelerdir? Barışmak için belirlenmiş olan bütün şeylerdir. Yani sadece bu barışı kabul edecek olan her insan kurtulacaktır. Diğerleri elbette kurtulmayacaktır. Sanırım bu noktada Filipililer 3:8'e bakmamız yararlı olacaktır. Orada Pavlus şöyle diyor. Dahası var. Kendisi uğrunda her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Burada her şey denilen şeyler nelerdir? Pavlos burada her şey derken tüm dünyada var olan her şeyden mi söz etmektedir? Hayır. Burada geçen her şey Pavlos'un Mesih uğruna kaybetmek zorunda kaldığı şeylerdir. Nitekim bu ayetten birkaç ayet önce Pavlos ne gibi bir dinsel ayrıcalığa ve üstün meziyetlere sahip olduğunu sıralıyordu. Pavlos'un kayıp ya da zarar diye nitelediği şeyler onun sahip olduğu bu şeylerdi. Tanrı yerdekileri de göktekileri de barıştırdı. Dikkat ederseniz Pavlos buradaki her şey sözünü barışmaya atanan şeylerle sınırlandırmaktadır. Yer altındaki şeylerden hiç söz etmiyor. Efesoslar 1:22'de Pavlus şöyledir. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu ayetteki onun ayaklarının altına serildiği söylenen her şey nedir? Bu sorunun yanıtını yine Pavlus veriyor. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Dikkat ederseniz bu ayette sözü edilen gökteki, yerdeki ve yer altındaki her şey ya da o şeylerin hepsi İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söyleyecektir. Bu onların tümünün Tanrı ile barışmış kişiler olduğu anlamına gelmez. Çünkü Pavlos yer altında olanların Tanrı ile barıştıklarından hiçbir şekilde söz etmiyor. Dostum, orada burada söylenen o popüler sözlere, yer altındaki herkesin sonuçta kurtulacağına ilişkin söylenenlere inanmayın. Kutsal yazılarda bu yönde herhangi bir kesin söz yoktur. Tamam, yerdekiler ve göktekiler Tanrı ile barışmışlardır ama yer altındakiler, yani yeryüzünde yaşarken İsa Mesih'i kabul etmemiş ve böylece günahları içerisinde ölmüş olanlar değil. Yer altındakiler onun önünde diz çökecekler ama hiçbir zaman kurtulmayacaklardır. Bu nedenle eğer biz Tanrı ile barışacaksak bu barışma buradadır, yeryüzündedir. Henüz biz, değerli dostum, yaşarken gerçekleşmelidir bu barışma. Çünkü bir kez toprağa girdikten sonra onunla bir daha barışabilmek asla ve asla mümkün olmayacaktır. göktekileri de kendisiyle barıştırdı. Sadece bizler cennet için hazır duruma getirilmeliyiz ama aynı zamanda cennettekiler de, yani göktekiler de bizi kabul etmek için hazır bir duruma getirilmelidirler. Rabbi İsa Mesih Yuhanna 14:2'de şöyledir: sizin için yer hazırlamaya gidiyorum. Tanrısal sözün insan bedeni almasıyla nasıl Tanrı insanın yanına inmişse, İsa Mesih'in kanı aracılığıyla da insan Tanrı önüne çıkabilme aşamasına gelmiştir. İbraniler 9:23-24'e göre bu aynı kan göktekileri de temizleyecek bir özellik taşımaktadır. Evet, göktekilerin de tıpkı yerdekiler gibi Tanrı ile barışmaları, uzlaşmaları gerekmektedir. Yerdekiler ve göktekiler tüm evreni içine alıyor, tüm dünya anlamındadır diyenler de vardır. Bu yoruma göre de bunlar daha önce göğe alınan iman babalarıdır. İbrahim, Peygamber, İshak, Davut, İlyas gibi. Onlar ileriye bakarak kurtulmuşlardı ama Mesih henüz yeryüzüne gelip çarmıha çakılmamıştı. Ama bu imanlı kimseler ileriye bakarak kurtuldular. Bizler de bugün geriye bakarak kurtulduğumuz gibi. Bunların birer yorum olduğunu, açık bir öğreti bulunmadığını unutmamak gerekir. Mesih'in kanı günahlı insana kesin bir etkiyle sunuluyor. Gerekli olan budur. Sınırlı, kısıtlı insanın bilmediği konular çoktur. Bu açıklamadan gelen anlam, çarmıhta akan kanın tüm kurulu düzende kesin ve belirgin etkisidir. Etki ilkin, değerli dinleyicilerimiz, günahlının canında başlar. Bu ayetlerde, yani Kolosalılar 1. bölüm 15-20. ayetlerde söylenen sözlere tekrar bir bakalım. Her şey Mesih İsa'da yaratıldı. Her şey onun için ve onun aracılığıyla yaratıldı. Her şey İsa Mesih'te birbirine bağlı durmaktadır. Ama dünyaya günahın girmesi sonucunda, değerli dinleyicilerimiz, kurulu düzen uyumsuzlukta, düzensizlikte ve yozluktadır. Başlangıç odur. Yani İsa Mesih'tir başlangıç. Ölüler arasından ilk dirilen İsa Mesih'tir. Her şeyin en önde bulunanı İsa Mesih'tir. Tüm tanrısal doluluk İsa Mesih'tedir. Ve odur. Her şeyi kendisiyle barıştıran odur. Yerdekileri de, göktekileri de aracılığıyla barıştıran odur. Paulus, çarmıha çakılan İsa Mesih'ten başka hiçbir şeyi bilmemeye kararlıyım. Bütün hedefim, amacım İsa Mesih'in çarmıhını bilmek. Böylece imanla doğru sayıldığımıza göre, imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz, diyor Paulus. Barış, değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'yla barışmak, sonsuz yaşama kavuşmak, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıttığı kan aracılığıyladır. Günahların bağışlanmasının İsa'nın çarmıhta döktüğü kanla ilintili olduğunu söyler Paulus. Tanrı artık bağışlayabilir çünkü bu uğurda kendi varlığını verdi.